İyi akşamlar. Spor Merkezi ile karşınızdayız. Ben Mehmet Ertaş, Numan Gülşen ile birlikteyiz. Numan, hoş geldin.
Hoş buldum, merhaba.
Süper Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. Heyecanlıyız.
Evet.
Yeni sezon, yeni heyecan. Transferler yapıldı, devam edecek.
Daha devam edecek tabii.
İstersen takımları genel bir konuşuruz.
Olur tabii.
Şampiyonluk adaylarını, transferleri değerlendiririz. Ama ben istersen bir ilk haftanın programını vereyim.
Tabii.
Sezon saat 21'de İstanbulspor'la son şampiyon Trabzonspor arasındaki maçla başlayacak. Yarın Demir Grup Sivasspor Gaziantep, Beşiktaş Yukatel Kayserispor maçları var. Pazar günü Fatih Karagümrük Alanyaspor'u, Giresunspor Adana Demirspor'u, Antalyaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek. Pazartesi günü de 3 maç var. Medipol Başakşehir Kasımpaşa, Fenerbahçe Ümraniyespor ve Ankara Gücü Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Evet.
Trabzonspor son şampiyon.
İstanbulspor'la bu akşam başlıyor onlar da.
Ligin yeni ekibi İstanbulspor'la başlıyor.
Tabii ligde biraz daha erken de başlıyor. Şimdi ondan da bahsetmek gerek. Dünya Kupası ile beraber tabii. 6 Ağustos'ta biraz bizim için değil, sadece tüm dünya için. Tüm dünya ligleri de başlıyor böylelikle. Çünkü Kasım'da uzun bir ara olacak. 40 günlük bir aradan bahsediyoruz.
Evet.
Bizim için de bir ilk olacak. Herkes için bir ilk olacak. Nasıl olacak merak ediyoruz. Dünya Kupası çünkü kışın, tarihinde ilk kez, kış aylarında diyelim daha doğrusu, yapılmış olacak. Böyle olunca tabii lig biraz daha erken başlıyor.
Evet.
Tabii bizim de 19 takımımız var. Ondan da ligin böyle bir genelinde bahsedelim. Yine baylı döneme giriyoruz bu sezon itibariyle. Çünkü pandemi döneminde küme düşme kalkınca daha sonraki sezonlarda tekrar takım sayısını 18'e düşürebilmek için böyle bir planlama yapıldı. Her sene 4 takım düşüyor. Geçen sene de 4 takım düşmüştü geçen sezon. Böyle olunca 19 takımımız kaldı. Bu sene yine baylı lige dönmüş olduk.
Yine 4 takım düşecek ama önümüzdeki seneye itibaren
18 takıma dönmüş olacağız. Bu sene aslında 5 takım düşseydi, değil mi? Direkt 18'e daha gelseydik. Baylı sistemi ben pek sevmiyorum çünkü, o yüzden yani.
Evet. Yani zaten ikinci kez oluyor yakın zamanda.
Aha.
Bu sezon 4 takım düşecek, 3 takım gelecek ve 18'e tamamlanacak. Önümüzdeki seneden itibaren eski
normalimize döneceğiz. Aynen öyle.
Peki İstanbulspor Trabzonspor'la karşılaşacak dedik. Trabzonspor'un hazırlık maçlarını izleme fırsatın oldu mu? Nasıl buldun? Beğendiğin oyuncular, öne çıkan oyuncular mesela
Uğurcan,
işte bu gelen yeni bek oyuncusu Larsen çok konuşuluyor. Ben izledim.
Evet.
Çok etkili bir oyuncu. Süper Kupa maçında da çok etkili oynadı. Trabzonspor'un kadrosunu da genel olarak koruması.
Evet, şimdi ben de onu söyleyecektim.
Bu sezon için bir avantaj olabilir mi?
Olabilir. Şampiyon kadroyu genel olarak korudu Trabzonspor. Özellikle zaten geçen sene hatırlarsın, sol bekte bir transfer zaten bekleniyordu. İsmail Köybaşı'dan yeterince verim alamadığı için oraya bir yabancı takviyesi oldu. Bir tek işte Vakayeme takımda kalmadı. Onun yerine de zaten Trezeguet. Hem Türkiye Ligi'nde tecrübesi olan, hem Premier Lig'de tecrübesi olan Trezeguet önemli bir isim. Geçen sezonun ikinci bölümünü, ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de geçirdi zaten Trezeguet. Daha öncesinde Kasımpaşa'daydı. Oradan zaten Premier Lig'e transfer yapmıştı. Trezeguet etkili bir oyuncu. Son sezonunda biraz Aston Villa'dayken sakatlık problemi yaşamıştı. Geçen sene diyoruz, ağız alışkanlığı tabii. Medipol Başakşehir'le biraz daha çıkışa geçtiğini, formunu yakaladığını en azından söyleyebiliriz. Önemli bir takviye Trabzonspor için. Genel olarak baktığımızda da senin de söylediğin gibi bir tek sol beke Larsen takviyesi.
Yok, Eren sol beke geldi. Larsen sağ beke.
Pardon, sağ beke Larsen takviyesi. Trezeguet takviyesiyle de genel olarak kadroyu koruduğunu söyleyebiliriz. Belki Uğurcan'dan bile bahsedebiliriz. Çünkü hatırlarsın şampiyonluk sonrası artık misyonumu tamamladım ve gitmek istiyorum açıklamaları yapmıştı ama takımda kaldı Uğurcan da. O açıdan da Trabzonspor cephesinden baktığımızda da Uğurcan'ın kalması da elbette ki önemli bu arada maviler için.
Evet, peki biraz düne dönelim. Fenerbahçe ile devam edelim.
Hı hı.
Nasıl buldun dün Fenerbahçe'yi Slovaçko karşısında?
Bir kere herhalde Henrique'yi, değil mi?
Stoper Henrique'yi.
Yok.
Lincoln Henrique. Çok Henrique.
Henrique olunca ben de bir an şüpheye düştüm. Acaba yanlış
dedim. Anlatan spiker arkadaş da bir ara karıştırdı. Evet, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique karıştırdı evet.
Lincoln diyelim o zaman.
Lincoln diyelim. Evet, zaten öyle biliniyor.
Lincoln'u ön plana çıkaralım. Çıkarmak gerek. Attığı iki şık gol. Özellikle ikinci golü ben çok beğendim. Yani o kavis alışı topun mükemmeldi. Herhalde sezona da damgasını vuracak gibi duruyor. Bu maç zaten kağıt üstünde favori olan Fenerbahçe'ydi. Özellikle kaçtı? 46. dakika mıydı? 47. dakikada kırmızı kartta gelince tamamen oyuna hakimiyeti zaten Fenerbahçe'deydi. O oyunu tamamıyla yığma şansını yakaladı. İkinci rakip sahaya öyle diyelim. Fenerbahçe beklediği bir galibiyet. 3-0'lık bir galibiyet. Slovaçko karşısında nasıl bir değerlendirme kriteri olur? Yani Slovaçka gibi rakibe karşı oyun elbette ki üstünlük önemli. Tabii biraz daha sezon içindeki yapacakları da önemli Fenerbahçe'nin. Ama genel olarak oyun anlamında iyi bir Fenerbahçe gördük dün akşam. Sen nasıl gördün?
Yani ben biraz hücumda yine Dinamo Kiev maçlarında olduğu gibi organize olmakta problem yaşadığını düşünüyorum. Ha, tabii eksikler var. Şimdi dün bayağı bir eksik vardı. Özellikle şeyi çok merak ediyoruz. Hani João Pedro geldikten sonra nasıl bir katkı sağlayacak?
Evet.
Yani bir santrfor eksiği de görünüyor bence. Hı hı. Enner Valencia ne kadar çalışkan olsa da fizik gücü yüksek olsa da işte ön alanda yaptığı presle hava toplarındaki hırsıyla şeyiyle bir şeyler katmaya çalışıyor ama orada bir eksik olduğu açık. Hı hı. Yani bana göre Rossi de santrfor değil.
Evet.
Yani Fenerbahçe'nin 4-1-3-2 oynadığını düşünürsek orta sahadan başlayayım o zaman. Şimdi Arao'yu ben beğendim. Hı hı. Zaten bir oyun kurucu gibi oynuyor Fenerbahçe. Top kendisindeyken böyle bir 3-5-2 gibi diziliyor. Görmüşsündür. Arao evet. Geliyor. İlk topu Arao alıyor. Ve pas yeteneği yüksek bir oyuncu. Uzun topta atabiliyor. Çok yüzdeli oynuyor pasta.
Ki attı da dün oyun içinde de.
Tabii. Birkaç tane attı. Ama şimdi onun önünde oynayan 3 oyuncu işte Emre Mor, Lincoln evet. ve Zayt. Buranın da skor üretmesi gerekiyor. Dün bu oldu. Lincoln ve Emre Mor attı evet. Golleri. Ama Fenerbahçe'nin bence santrfor ihtiyacı çok ciddi görünüyor. Çok acil santrfor lazım.
Maç öncesinde hatırlarsın Jorge Jesus forvet düşünmüyorum tarzında bir açıklama yaptı. Ya düşünmüyorum demedi de benim yeterince forvetlerim var gibi bir açıklama
yani
yaptı.
Yani şimdi orada tabii hani şey diyemez. Yani ben bir şeyi göndermek istiyoruz. Hı-hı. Diyemez. Yani.
Evet.
İşte Serdar Dursun'un durumu belli değil. Bu konuşuluyor. Serdar Dursun'a da Almanya'dan teklifler varmış. Şimdi görüntü şu. Sanki João Pedro santrfor oynayacak gibi. Hı-hı. Onun yanına bir oyuncu daha bakılıyor. Çünkü Sayın Başkan Ali Koç da 3 transferimiz var dedi geçen hafta. Kaleci, sol bek, santrfor dedi. Kaleci ve sol beki aldı Fenerbahçe. Geldi,
aynen.
Santrfor şu anda son yani bir transfer daha yapacak gibi görünüyor. Hı hı. Sayın Başkan'ın açıklaması bu yöndeydi. Ben de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Evet. Peki şimdi Alioski geldikten sonra Ferdi'nin mesela performansını nasıl buldun? Yani Alioski geldiğinde orada nasıl bir yarış olur sence? Şimdi Alioski'nin Premier Lig'den ben hatırlıyorum tabii ki. Hı-hı. Arap Yarımadası'na gittikten sonra açıkçası izlemedik.
Pek fazla yani. Seyretmedik. Evet yani tabii.
Oradaki performansıyla özellikle Leeds'te Bielsa ile beraber bir yükselişi bir çıkışı vardı Alioski'nin. Daha sonrasında işte Arap Yarımadası güçlü kuvvet yani sol bek için iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz Alioski'nin.
Tabii orada önde de oynayabilir. Yani şöyle aha. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi fizik olarak ne durumda onu bilmiyoruz evet. Ama Ferdi'nin de Alioski'nin de hazır olduğunu varsayarsak ikisi de hem bek hem önde oynayabiliyorlar. Hı hı. Yani Alioski de pasör bir oyuncu. Hatta evet. Forma numarası da 10 biliyorsun. Evet. Yani 10 numara giyiyor yani.
Evet.
Yani şimdi Fenerbahçe'de 10 numara giyer mi bilmiyorum ama kimde o bilmiyorum 10 numara.
Lincoln yani, almadı mı 10 numarayı? Yanlış mı hatırlıyorum?
Hatırlamıyorum açıkçası. Yani Ali Özki sol bek oynayacaksa mesela o Ferdi orta sahaya geçebilir mesela. Ferdi zaten bir kanat oyuncusu. Hı-hı. Orta saha özelliği olan.
Tabii tabii.
Hatta işte 1-2 yıldır savunma oyununda geliştiği için mesela Arao'nunki üçlüde oynayabilir Ferdi. Hı-hı. Çünkü çalımı var, driblingi var, şutu var.
Aynen.
Zaten aslında bir hücum oyuncusuydu Ferdi. Yalnız sanki Fenerbahçe hani 4-1-3-2'den ziyade geçen sezonki sistemine dönse çok daha iyi olacak gibi geliyor. Bakalım.
4-2-3-1 gibi mi?
Evet. Aha. Ben öyle düşünüyorum. Yani mesela bir Ali Özki Ferdi kanadı.
Evet.
Hiç kulağa kötü gelmiyor değil mi?
Yo, evet gayet ideal geliyor.
Yani Ferdi'nin de savunmasının da geliştiğini düşünürsek, Ali Özki'nin sol bek oynadığını, onun önünde Ferdi'nin oynadığını varsayarsak.
Evet.
İşte zaten sağ tarafta bir yine o sayı Samuel İrfancan uyumu olmuştu. Hı hı. Geçen sezonun son döneminde. Hı hı. İşte yani Arao'nun yanına artık Zaitz olabilir, Crespo olabilir, belki İrfancan'ı oraya çekebilirsiniz, Mert Hakan oynayabilir.
Evet.
Yani çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bence forvet arkası Lincoln, hatta João Pedro da hem forvet hem forvet arkası oynayabilen bir oyuncu.
Daha Joshua King var.
Joshua King var. Yani çok geniş. Tabii ayrılacakları da merak ediyoruz işte. Pelkas gidebilir deniyor. Tisseran gidecek gibi duruyor.
Evet. Bu arada zaten
Zaitz'in bile durumu belli değil deniyor.
Toplamda 22 yabancı oldu sanırım değil mi Fenerbahçe'de?
Evet.
Yani zaten göndermesi gerekecek. Yani tüm oyunculara
işte zaten bir kısmı
maaş vermek istemiyorsa.
İşte Meyer, Lemos. Hı-hı. Bunlar ayrılacak.
Muhtemelen.
Tisseran da gidecek gibi duruyor.
Evet.
Öyle görünüyor.
Yani orada minimum 14'e bir düşürmesi gerekecek.
Ben
zaten
mesela Atilla Zalai'nin durumunu merak ediyorum. Çok ciddi ayrılık
Doğru.
iddiaları var.
Doğru. O da var.
O da gidebilir. Oradan Fenerbahçe ciddi bir gelir de elde edebilir. Hı hı. Ama doğru mudur göndermek, yanlış mıdır? Bu da bir tartışma konusu. Yani çok fazla oyuncu gitti son yıllarda.
Özellikle kimin ayrılığı plansız.
Onunla bir şey yapamazsınız.
Tırnak
yani.
İçinde plansız diyorum. Çünkü zaten satışı ve gelir elde edilmesi beklenen bir oyuncuydu.
Hı hı.
Yani planlama zaten bu yöndeydi. Zamanlaması belki o açıdan belki beklenmedik olabilir ama yine de hani satılması 3'e alıp 18'e almak gayet değerli bir
şöyle yani
ticaret.
Şimdi oyuncu kıyaslamak tabii ki doğru değil ama Fenerbahçe bence orada stoper transferini çabuk bitirdi.
Hı hı.
Çok kısa süre içinde 2 tane stoper aldı.
Doğru.
Oyuncuları göreceğiz performanslarını.
Hı hı.
Ama işte alınan stoperlerden biri hemen bu tura yetişti. Öbürü de kulübedeydi.
Hı hı.
Hem sol bek oynuyor, Luan Perez hem sol bek oynuyor hem sol stoper oynayabiliyor. İkisi de kadrodaydı. Biri oynadı, biri yedekti.
Evet. Yani
orada bence yönetimi de tebrik etmek lazım.
Oradaki işte uyumlu ikiliyi de yakalamak önemli. Mesela birazdan tabii Galatasaray'a geçtiğimizde de konuşuruz. Çünkü Nelson için de konuşuluyor ya, hı hı, transfer. Hı hı. Hem Marka'yı hem Nelson'u göndermek orada ne kadar mantıklı. Bunu da birazdan değerlendiririz tabii.
Yani şimdi tabii şöyle
aynı şey Fenerbahçe için
de. Futbolcu gitmek istedikten sonra bir şey yapamazsınız. Eğer Nelson ben artık burada oynamak istemiyorum, İspanya liginde oynamak istiyorum, hı hı, derse bir şekilde kulüpler, isteyen ve satacak olan kulüp bir şekilde orta yolu buluyor. Hı hı. Yani biraz biri yükseliyor, biraz biri düşürüyor. Bir rakam da anlaşılıyor yani.
Evet.
Öyle görünüyor. Bir ara verelim. Reklamların ardından o zaman hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı konuşalım. Spor Merkezi ile tekrar karşınızdayız. Ben Mehmet Ertaş, Numan Gülşen'le birlikte ilk bölümde Fenerbahçe'yi konuşmuştuk. Süper Lig'in açılış haftası, sezon başlıyor. Galatasaray'la devam edelim istiyorum.
Olur.
Takımları da değerlendiriyoruz, transferlere bakıyoruz. Galatasaray'ın transfer stratejisini nasıl değerlendiriyorsun? Biraz daha Galatasaray hazır ismi olan,
evet,
tecrübeli oyuncular katıyor kadrosuna.
Evet, Seferovic mesela, onunla başlayabiliriz.
Tabii.
Zaten bu arada transfer olmadan önce Fenerbahçe'yle de adı geçti.
Hı hı.
Vegor salınmadan önce Beşiktaş'la da adı geçti. Seferovic geçen sezon sakatlığı sebebiyle çok az forma giymişti Benfica'da. Fakat hazır görüntüsüyle, attığı gollerle orada Galatasaray istediği santrforu almış gibi en azından gözüküyor. En azından gol yükünü taşıyacak potansiyeli gösterdi hazırlık maçlarında. O açıdan önemli. Orta sahaya bakacak olursak, geçen sezon en fazla kötü anlamda dikkat çeken Berkan Taylan ikilisinden sonra orta sahayı biraz daha kuvvetlendirme çalışmaları yapıyor Galatasaray. Kaldı ki şimdi yine 6 numarayı Torreira'yla güçlendirecek.
Lucas Torreira'nın ismi geçiyor, Arsenal'in Uruguaylı futbolcusu.
Neredeyse bitti gibi duruyor şu an için transfer. En azından konuşulanlar bu şekilde. Torreira da önemli bir oyuncu. Premier Lig'de Arsenal'da ilk sezonunda oynadı ama daha sonrasında kiralık olarak forma giydi. Hem Atletico Madrid'de hem Fiorentina'da. Orada da tabii Arsenal'da da teknik direktör değişiklikleri, Mikel Arteta'nın sistemine uymadı. O tempoyu da çok fazla kaldıramayınca Atletico Madrid'e gitmişti. Fiorentina'da aslında geçen sezon kendisi de memnundu İtalya'dan oynamaktan. Kaldı ki İtalya çıkıştı zaten. Yani hı hı. Uruguay'dan sonra İtalya yapıp daha sonrasında Arsenal'a gitmişti. Fiorentina oradaki 12,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayınca, hatta bir veda mesajı da paylaştı biraz sistemkar kalamadığına dair. Ama şimdi yolu Galatasaray'a düşecek gibi. Biraz daha düşük maliyetle 6-7 milyon euro gibi bir bonservis, 3-3,5 milyon euro gibi bir maaşla da Torreira 3 senelik sözleşme imzalayacak gibi duruyor şu an için en azından.
Yani demek ki kulüplerimizin parası var bu arada.
Ona da değinmek
lazım. Yani 3,5 milyon euro, hala 3,5 milyon euro maaş verebiliyorsa kulüp ismi önemli değil. Yani Galatasaray, tabii, tabii. Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez. Öyle. Demek ki borç batağından çıkmışlar gibi yani.
Umarız çıkmışlardır ama görüntü en azından öyle değil. Yani borçlar açıklandığında, tüm kulüplerin borçlarına baktığımızda bir hayli ağır rakamları görüyoruz orada.
Evet.
Baktığımızda şimdi Torreira'nın 7 milyon desek bonservisi, 3 diyelim hadi maaşına, 9 da oradan 16 milyon euro gibi bir
maliyeti olacak. Belki Torreira'nın geçer bile.
Olabilir.
Yani işte menajerlik ücretiydi, tabii, o suydu, bu suydu.
Aynen öyle.
Vergisiydi.
Tek avantajı şu an için 25 yaşında. Belki 3 senesini doldurmadan iyi bir performans da sergilerse daha farklı bir rakama belki satılabilir. Ama
evet, ama
ihtimaller tabii bunlar
şöyle,
yani.
Şöyle, ben bonservis konusunda bence problem yok ama 3-3,5 milyon euro arasında maaş alacak bir oyuncu kolay kolay gidemez buradan.
O da doğru.
Nereye gidecek ki?
Doğru.
Yani Real Madrid'e gitmesi lazım.
Yani Fiorentina'da
7-8 milyon euro maaş alabileceği bir kulübe gitmesi lazım.
Doğru.
3,5'un üzeri, işte Feguli örneği. Feguli İşte 3,5-4 öyle kazanıyor, 3,750 gidemedi. Normalde Feguli istenir mi Avrupa'dan? İstenir. Ama kimse 3,5-4 milyon euro maaş vermiyor. Çünkü bir de orada da vergiler de daha yüksek.
Tabii.
Yani 3,5 milyon euro net maaş alsa Feguli, orada kulübe maliyeti 6,5-7 milyon euro.
Kaldı ki Feguli de hatırlarsın 28-29 yaşında geldi.
Tabii.
Çok da öyle yaşlı gelmedi. O maaşları
bence
verince
maaş konusu problem. Bundan sonraki satış için.
Doğru.
Yani Torreira gelse Galatasaray'dan 2 milyon euro alsa, belki 3 milyon euro maaşla başka bir yere transfer yapabilir. Ama şimdi dediğim gibi buradan ayrılacaksa oyuncu ne diyecek? Ben 5 milyon isterim diyecek. Zaten 3,5 kazanıyorum diyecek.
Aynen öyle.
5 milyon kim verecek ki? Yani dediğim gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerine transfer yapması
elit
kulüpler, lazım.
Elit kulüpler anca verebilir.
Başka bir ihtimal yok.
Doğru söylüyorsun.
Galatasaray'ın transfer stratejisi tabii Sergio Oliveira var. O da çok kariyerli.
Doğru,
Porto, Roma.
Aynen öyle.
Çok değerli bir oyuncu bence. Oyunun iki yönünde oynayabilen. Hem yani tipik bir orta saha oyuncusu. 8 numara diyebiliriz yani Sergio Oliveira'ya.
O da geçen seneyi Roma'da geçirmişti.
Skor katkısı yüksek olan bir oyuncu.
Mizio geldi. Dubois geldi, o sakatlandı, şu an için o oynayamayacak ama en azından o geçen seneki politikasından bir anda vazgeçmiş oldu Galatasaray.
Tabii tepkiler, Abdülkerim Bardakçı transferi de önemli.
Doğru. Marka
çünkü şimdi bir 3 Türk'ten
sonra
oyuncu konusuna gelecek olursak Galatasaray'ın Kerem ve Yunus gibi iki Türk oyuncusu var. 3 Abdülkerim gibi duruyor.
Evet, başka.
Ya da orta sahada Okan Hoca Emrah Baba'yı oynattı hazırlık maçlarında,
evet,
falan. Ama şimdi oraya bir işte Mitsio geldi. Oliveira var. Torreira da
gelirse
orada bir Türk oyuncu oynatma ihtimali olmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla bence Abdülkerim transferi kritik. Kazımcan da geldi bu arada.
Doğru.
Altay'dan.
Aha.
Peki Beşiktaş'a geçeyim.
Olur.
Beşiktaş'a geçeyim.
Beşiktaş'ta da herhalde Emirhan'la başlayabiliriz. Çünkü Torino'ya transferi şu an gerçekleşmek üzere.
Şu an sabah, orada İtalya'da.
Sabah görüntüler geldi. Sağlık kontrolünden geçti. Geçmiştir şimdiye kadar. Dün Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir istemkar açıklamaları vardı. Oyuncu görüşmek istememiş Beşiktaş'ta. Öyle bir durum var.
Ailesiyle görüşmek hayat. İstememiş. Tabii. Bence istemeyecek bir şey yok. Yani oyuncu ayrılmak isteyebilir. Siz bir önceki sözleşmesini yaparken 4,5 değil de o zaman 8 milyon euro koysaydınız.
Evet.
Serbest kalma bedelini niye 4,5 koydunuz? Daha yüksek tutsaydınız denilebilir. Muhtemelen ona göre maaş verdiniz. Ona göre onu kabul ettiniz. Yani şimdi o bir önceki görüşmenin detaylarına çok hakim olmadığımız için ben iki tarafı da eleştirmiyorum. Futbolcu da İtalya Ligi'nden teklif almış.
Kaldı ki biraz da şöyle bakmak lazım herhalde. Emirhan da tamam takımda kalmasını istediler ama sözleşmeyi uzatmama konusunda direnip bir sene sonra bedelsiz de ayrılabilirdi. Şu an en azından 12 maç oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam Emirhan. Sadece 12 maç oynayıp kendini göstermiş bir oyuncu. Altyapınızdan yetiştirdiğiniz çok fazla maliyet tabii ki de olmadı. Altyapı 4,5 milyon euro para kazandırarak takımınızdan ayrılıyor. Biraz
keşke her sene yapabilse.
Aynen öyle.
Her sene.
Mesela Rıdvan 3 senedir oynuyor ama ondan aldığınız bonservis sadece 4,5 milyon euro. Mesela 3 senedir oynuyor.
Tabii.
Alabildiğiniz bonservis maksimum 4,5 milyon euro. Biraz belki böyle değerlendirmek gerekir.
Peki transferlere bakacak olursak Beşiktaş zaten geçen sezonun devre arasında Jason Fernandes'i almıştı. Bu sezon başında takıma katıldı hazırlık döneminde.
Muleka,
Weghorst, Emrecan Uzunhan, Romain Saiz, Cenk Tosun geri döndü. Ve Masuaku Rıdvan'ın yerine geldi.
Evet.
Şimdi burada en çok eleştirilen konu Beşiktaş'ın oyun sistemi. 3-4-3 oynuyor Valerian İsmail ki gerçi son Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçında 4'lüye döndü. Ligde de aldığımız duyumlar 4'lü başlayacak gibi. Herhalde o baskılara dayanamadı.
Yani evet geçen sene Pereira sendromu olmasın diye herhalde biraz daha erken davrandı. Valerian İsmail.
Tam Pereira durumundaydı çünkü.
Aynen öyle. Tam o pozisyona düşüyordu zaten. Yani biraz daha belki böyle gitse sonun başlangıcı olabilirdi belki de Valerian İsmail için.
Çünkü hazırlık maçlarını da ben seyrettim Beşiktaş'ın 3 hazırlık ve 4 hazırlık maçını seyrettim. Pozisyon üretmekte çok zorlanıyor.
Evet doğru.
Çünkü yani çok zor bir sistem 3-4-3. İki kenar oyuncunuz çok fazla pozisyona girecek, gol atacak.
Bir de geldiğinde de zaten direkt değiştirmişti sistemi. Geldiği gibi değiştirdi. Evet. Orada da hem Rıdvan bir tık daha iyiydi. Rozi'ye mesela arkada çok boşluk bırakıyordu. O kadar atletik bir oyuncu olmasına rağmen yani süratli bir oyuncu olmasına rağmen arkasında boşluklar bırakıyordu. O üçlü savunmayla pek uyum sağlayamıyordu açıkçası. Benim en azından izlenimim bu şekildeydi.
Evet bakalım üçlü savunmada ısrar edecek mi hoca yoksa taraftarın işte sosyal medyada görüyorum.
Hani
çok büyük baskısı var yani hani.
Evet.
Bu üçlü ile olmaz. Biz eski düzenimize dönelim diye.
Wellington da sakatlandı mesela şimdi bir de.
Evet Josef de Souza ile Wellington'un da olmaması.
Tabii.
Bir de Beşiktaş'ta ben bir Türk oyuncu problemi de görüyorum. Yani kim oynayacak mesela 3 Türk?
Yani şimdi mesela dün başkan Ersin'in de gitmek istediğini söyledi. Eğer giderse.
O zaman Mert oynayacak. Ben
Mert
onu biliyorum. Yani oraya yabancı kaleci almayacak Beşiktaş. O bilgiye sahibim.
Yani şimdi ileri dörtlü diyelim yani. Solda Muleka, ileride Vegor, sağda Gezal, arkasında
Jetson
oynarsa zaten hücum hattını tamamladınız. Rozi'ye var sağ bekte. Orta sahada
kim bir tek Salih.
Yani Salih
gibi
Necip'in
duruyor.
Yeri garanti o zaman stoper. Öyle duruyor bu şartlarda.
Tabii ya da Emrecan Uzunan
gibi.
Dan biri. Ama şimdi sadece böyle bir 3 tane yetmiyor ki.
Yetmez tabii. Yani sezon içinde
biri
ne yapacaksınız?
Biri sakatlandı, cezası var, sakatlığı var. Yani biraz bence Beşiktaş'ın yerli kalitesini arttırması lazım. Tabii Cenk Tosun var ama yani Cenk Tosun'un oynaması demek bu sefer Weghorst'un oynamaması
tabii,
demek.
Tabii. Ya da o da yine bir ileride sistemi değiştirmek demek. 4-4-2'ye dönmek gibi bir şey olabilir.
Zor öyle bir ihtimal. Ben görmüyorum açıkçası. Biraz bu konuda en avantajlı Fenerbahçe. Çok fazla kaliteli
doğru.
Türk oyuncusu var.
Aynen.
Biraz Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu konuda zorlanabileceğini düşünüyorum.
Öyle duruyor şu an.
Yani Galatasaray'da da evet Galatasaray'da da oyuncu sayısı fazla. Berkan, Taylan, hı hı. İşte Emrah Kova dedik, Kazımcan var ama...
Ama nitelik önemli. Evet. Nicelik tamam olabilir ama aranan nitelik sonuçta orada. Kesinlikle. Galatasaray burada biraz daha o konuda en azından sıkıntı yaşayabilir. Ama Beşiktaş'ın dediğin gibi yani 11 oyuncuları tamam. Belki bir 11 şu an dizebilirsiniz. Ama sonrasında ilerleyen dönemlerde ne yaşanır? Sıkıntıya girer mi? Onu göreceğiz.
Göreceğiz. Peki o zaman spor merkezini noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.